Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bugünkü konu üroloji uzmanı operatör doktor Eyüp Veli Küçük. Eyüp hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Daha önce bir kez daha misafir etmiştik ama kısaca bir tekrar kendinizi tanıtırsanız seviniriz Eyüp hocam.
Tabii, büyük memnuniyetle. Ben Eyüp Veli Küçük, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışıyorum. Geçen seferki programda da belki bahsetmişimdir. Özel ihtisas alanım erkek cinsel sağlığı ve üreme değerlendirmesi ve tedavisi. Bununla birlikte aynı zamanda böbrek taşı hastalıklarıyla ilgileniyorum. Bu konuda hastanemizde bir özel bir bölüm var. O bölümün başındayım.
Bir de robot meselesi vardı Eyüp hocam. Programımızın sonunda değineceğiz ama.
Evet, robotla ilgili birikimimizi de anlatmak isteriz. Her yerde olan bir şey değil. Devlet hastanelerinden birkaç tanesinde var sadece. Özel bir sistem ve özel bir eğitim ve beceri gerektiren bir alet. Onunla ilgili de konuşabiliriz.
Onu da programımızın sonuna bırakarak bugün seçtiğimiz konu üzerinde başlayalım inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün program konumuz infertilite. Tıbbi karşılığı ile halk arasında bilinen ismiyle kısırlık. Pratik sonucuyla çocuk sahibi olamama durumu. Malum bu konu iki branşı özellikle çok ilgilendiriyor. Biri üroloji, biri kadın doğum. Kadın doğumla ilgili kısmı başka bir programa bırakarak biz üroloji ile ilgili kısmını konuşmak istiyoruz Eyüp hocam sizlerle. İnfertilite, kısırlık ne demektir?
Efendim, kısırlık evli bir çiftin istemelerine rağmen, yani korunmadan bir yıl boyunca cinsel ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamamalarıdır. Biz üroloji doktoru olarak erkek cinsel sağlığında ve üreme fizyolojisiyle ilgilendiğimiz için erkeğe bağlı kusurları araştırıyor ve erkeğe bağlı kusurların tedavisini yapıyoruz.
Peki bir yıl mı bu süre, fix mi Eyüp hocam? Bir de bu bir yıl bir evde yaşamak gerekiyor tabii. Arada 3 ay bir ayrılık oldu, seyahat oldu, bilmem ne oldu. Bunlar hesaptan düşülüyor mu?
Evet, Dünya Sağlık Örgütü buna bir hastalık mı ya da müdahalelik bir durum mu değil mi diye tanımlayabilmek için böyle bir zaman dilimi belirlemiş. Yani bir evli çiftin bir yıl aynı evi paylaşmasıyla birlikte düzenli ilişkisi ve koruma metodu kullanmamasına rağmen çocuğunun olmamasını artık araştırılması gereken veya üzerine gidilmesi gereken bir durum olarak görmüş. Bunun altında da aslında bir takım istatistiki çalışmalar yatıyor. Normal bir evli çiftin bir yıl içerisinde %90 oranında çocuk sahibini olmasını gösteriyor normal istatistiki çalışmalar. Bundan yola çıkarak bir yıl boyunca böyle bir durum olmadığı görülürse artık bir doktora başvurarak bununla ilgili tedavi veya tetkik yoluna başvurması istendiği için bu rakam çıkmış ortaya.
Ha, aslında doktorluk takiplik bir durum olmamasına rağmen bu süre bulunabiliyor bazen veya 15 ayda %93 mi oluyor bu oran mesela?
Şimdi bu süre, bu rakamı söylemek zor da malum normal klasik bir istatistiki metoda göre süre arttıkça, bu süre uzadıkça olmama ihtimali olmama ihtimali arttıkça daha da olmama ihtimali artacaktır. Yani burada bir yıllık %90'sa ikinci yılda olma ihtimali daha az olur.
Ha, ihtimal azalıyor diyorsunuz.
Tabii süre uzadığı zaman, kısırlıkla geçirilen süre uzadığı zaman çocuk sahibi olmanın daha da düşeceğinden artık bunun bir tedavi ya da müdahalelik duruma geldiğinin işareti olarak görülür.
Eyüp hocam, toplumda görülme sıklığı nedir kısırlığı?
Toplumda evli çiftlerin %1,5'unda çocuk sahibi olamama görülmüştür.
Yani o zaman şunu tersten okursak, evli bir çift eğer problem yaşamıyorsa bir yıl aynı evi paylaşmışsa %98,5 ihtimalle çocuk sahibi olması beklenir bir yılın sonunda.
Evet, bir şekilde çocuk sahibi oluyor takviye ile veya işte gerekli tetkik ve tedavi ile veya spontan olarak.
Peki bu %1,5 dediğiniz kısım erkeklere ait kısım mı? Erkek ve bayan ikisine ortak kısım mı?
Yani soruyu herhalde kısırlığın sebebi erkekler mi kadınlar mı?
Yüzde ne kadardı?
Evet, güzel. Bizim bilimsel kitaplarımızda geçen şekliyle aslında kısırlığın sebebinin %50'sinin her iki çifte ait olduğu görülmüş.
Bir de her ikisi var, doğru.
Tabii her ikisinde birden sıkıntı olabilir veya bir şekilde bir uyumsuzluk olabilir veya gerçekten sebebi bilinmeyenleri de bu gruba katarsak, yani erkekten veya kadından kısırlığa sebep olacak bir durum bulunamadığında bu gruba katarsak bu grup %50'yi oluşturuyor. Bu durumda diğer %50'nin de yarısı erkeğe ait kusurlar, yarısı kadına ait kusurlar olarak gözüküyor.
Ama her iki cins de aslında %75'inden sorumlu olmuş gibi oldu böyle olunca.
Evet.
Peki biz şimdi asıl konumuz olan üroloji ile ilgili kısmına gireceğiz ama kadın doğumla ilgili kısımda durum nedir hocam? Yani bir dahiliyenin tedavi ettikleri var, kadın doğumun tedavi ettikleri var. Onların yaklaşımları çok farklı mı sizden?
Yani zaten biz tetkik ederken, bunun sebebini araştırırken eş faktörünü mutlaka önceliyoruz. Yani kadının sistem zaten aynı şekilde, bir kadın kısırlık sebebiyle kadın doğumcuya başvurduğunda da kendisinden erkek eş faktörünün araştırılması için bize yönlendiriliyor. Biz de aynı şekilde kadının da mutlaka aynı dönemde araştırılmasını, bir kombine gidilmesini öneriyoruz. Kadına ait sebeplerde tabii ki kadın doğumcu ihtisas sahibi arkadaşlar daha iyi cevap verir. Onlardan bulunan sebeplere yönelik tedaviler yapılıyor. Bunun dışında erkeğe veya kadına ait dahiliye bölüm branşları ilgilendiren hastalıkların tedavisi kendi branşlarına yönelik, belki ileride konuşabiliriz zamanla sebeplere girdiğimizde, o bölüme ait uzman tarafından kendi tedavilerini alıyorlar.
Alıyorlar. Peki sebepleri nedir Eyüp Hocam?
Şimdi bu kısırlığın, biz ilk sorunuzda sormuştunuz, erkeğe ait kısmına girdiğimiz için erkeğe ait kısım sebeplerini söyleyebilirim. En sıklıkta çoğumuzun bildiği varikosel dediğimiz toplar damar şişmesi, geri erkek yumurtalıkların olduğu alanda toplar damar şişmesi olarak tanımladığımız varikosel hastalığı, bu kısırlık erkeğe bağlı kısırlığın en sık sebebi.
Bu varikosel bacaktaki varis gibi bir şey mi?
Aynen öyle, bacaktaki varisin erkek genital bölgesindeki benzeri diyelim. Yani klasik bir damar gevşekliği veya damardaki kapak mekanizmasının zayıflığına bağlı, toplar damarlarda kirli kanın vücudun toplamasındaki soruna bağlı, kan göllenmesi veya kan birikimi veya kanın orada daha fazla süre geçirmesine bağlı erkekte yumurta üretimi ya da sperm üretiminin bozması hadisesi.
Peki ne fark eder hocam? Kan göllense bir ısı artışı falan mı yapıyor?
İşte bununla ilgili çok çalışma var ama en sık, en kabul edilen metot, buradaki kan sirkülasyonunun çok iyi olmaması sebebiyle o bölgede o bekleyen kanın ısı artışı yapması ve elinde bulunan toksinleri karaciğere toplamadan önce, yani sirkülasyonu tamamlamadan önce orada süreyi uzun geçirdiğinde elindeki toksinleri orada bırakması veya bir kısmını taşıyamadan orada bırakması sonucu sperm üretiminin bozulmasına dayalı.
Peki teşhis nasıl konuyor? Yani hasta geliyor, ben çocuk sahibi olamadım. Araştırırken varikosel mi bulunuyor? Kendine özel bir şikayeti var mı? Ağrı, acı yapıyor mu? Bir sıkıntı veriyor mu?
Bu saydığınız aslında 3 metot, 3 şekilde de hasta başvurabiliyor. Bazen biz teşhis koyuyoruz ama işte dışarıdan gözüken fiziki yapılarda hastalar da çok kolaylıkla kendileriyle ilgili acaba bu şişlik, bu kabarıklık normal mi diye başvurdukları da oluyor. Biz de tabii burada bu üç şekilde de, yani ya biz muayene ederek buluyoruz genital bölgedeki fazlaca damarlaşmayı veya kalınlaşmayı, veya hasta şikayetçi oluyor, veya ağrıya da çok sebep olabilir, veya kısırlık sebebiyle araştırılırken de görülebiliyor. Bu her üç durumda da tedavi gerektiğini inandığımız durumlarda onlara bir yol çiziyoruz aslında.
Tanı nasıl konuyor Eyüp Hocam?
Varikoselin tanısı doktor muayenesiyle konulur. Tanısından öte tedavi gerektirip gerektirmediği ihtisas ister.
Yani her varikosel çocuk sahibi olamama sebebi değildir.
Kesinlikle doğru.
Ve her çocuk sahibi olamayan kişi varikoselini tedavi ettirdiğinde çocuk sahibi olacaktır diye bir şart yok.
Çok güzel, bu da doğru. Hakikaten varikoselin böyle bir durumu var. Varikoselin mevcudiyeti eğer kısırlık sebebi değilse çok önemsemiyoruz. Hastalar için de çok tasa etmemelerini, endişe etmemelerini öneriyoruz. Çünkü vücudumuzun her bölgesinde bizim normal olarak görmediğimiz ama normalin varyantı dediğimiz birçok yer var. Bu da onlardan biri olarak kabul ediyoruz. Eğer bir kısırlığa sebep olduğunu düşündüğümüz bir durumsa veya hasta için çok ağrılı bir ortam oluşturuyorsa, o zaman tedavi metodu veya önemseneceğini hastaya anlatıyoruz.
Tedavi cerrahi herhalde?
Cerrahi tedavileri var. Mikroskobik yöntemlerle yapılıyor genellikle. En iyisi o. Ve çok başarılı bir ameliyat. Çok da hasta için külfetli değil. Bir günde çıkabiliyor. Yaklaşık yarım saat sürüyor. Eğer kısırlığa sebep oluyorsa mutlak suretle gözden geçirilmesi gereken bir durum.
Aslında en güzellerinden biri diyorsunuz.
Evet.
Başka sebep ne var Eyüp Hocam?
Birçok sebebi var. Erkek cinsel sağlığı.
En sık varikosel dedik.
Kısırlığının. Evet, en sık varikosel dedik. Ondan başka doğuştan bir takım anomallik hastalık durumları vardır. Erkek sperminin aktarımını engelleyen hastalıklar vardır. Çok uzun uzun şey yapmak, girmek çok zaman alır boşuna. Ama araştırıldığında bulunur. Kabaca söylemek gerekirse doğuştan olan bazı sperm üretim bozuklukları. Bunun yanında en önemli konulardan biri, küçüklük yaşlarda görülüp de yumurtasının kasığında olan hastalar. Yani yumurtası torbaya inmemiş çocukların teşhisi bazen kısırlık sebebiyle başvurduklarında görülür.
Şimdi şöyle Eyüp Hocam, biz normalde bir yeni doğan bebeğin mutlaka erkekse iki testisinde kese inip inmediğini görürüz, bakarız. Görmemiş isek ya testis yoktur, ya yukarıda kalmıştır, ya da retraktil, utangaç testistir, inip çıkıyordur. Ama bunlar illaki tanı konur 1 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında. En geç ne zaman tanı konmalıdır bunlara? Ne zaman tanı konduğumuzda geç kalmış oluruz?
O geç kalma sınırından başlayalım. Bu sınır gitgide azalıyor. Ben asistanlığa başladığımda bu sınır 2 yıldı. 2 yıldan önce teşhis ve tedavisinin bitmesi isteniyordu. Şimdi 1 yıla kadar indi. Yani aslına bakarsanız çocuk doğduğundan itibaren dış genital organlarının kıvamı, düzgünlüğü, şekli bir doktor tarafından veya anne babasının yakın ilgisiyle anormallik var mı yok mu diye kontrolün sağlanması lazım. Böyle bize kısırlık sebebiyle başvurduğunda ileriki yaşlarında 20'li 30'lu yaşlarında gerçekten iş işten geçmiş ve yapılabilecek bir şey olmadığı hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu da bir kısırlık sebebi olarak karşımıza geliyor.
Peki her iki testis de mi yukarıda kaldığında oluyor bu?
Bazen bir testis kaldığında da olur, bazen her iki testis kaldığında da. Aslında normal itibariyle tek testis veya tek böbrek
bütün sistemi
çekip çevirebilir. Fakat bazen bizim de bilemediğimiz veya henüz daha bulamadığımız sebeplerle birbirlerini etkileyen, karşı tarafın da üretimini bozan özellikle testislerde bir mekanizma var. Antikor mekanizması dediğimiz mekanizma. Bu mekanizmaya bağlı kısırlığa sebebiyet verebiliyor.
Bir tanesi varsa iş garanti demek değil yani.
Evet.
Ona da dikkat etmek lazım. Doğuştan gelen testis problemleri dedik. Başka
evet,
ne var?
Başka sebepler de var. Bir takım yine tıkayıcı sebeplerin dışında yumurtalık yetmezliği dediğimiz hadiseler var. Hormonal sebepler var. Bunlar kimi zaman bir ilaca bağlı olabilir. Kimi zaman hamilelik annesinin karnındaki geçirdiği, yaşadığı ortamın etkilenmesine bağlı olabilir. Veya ileriki yaşlarında ortaya çıkan bir hormonal endokrin bozukluklarla ortaya çıkan bir durum olabilir. Bunların hepsi kısmen mekanizmaları çözülmüş, kısmen mekanizmaları hala çözülememiş durumlar. Bunlara bağlı da kısırlık sebepleri oluşabilir.
Peki bu kötü yaşam koşulları, çevresel faktörler, işte katkı maddeleri, hormonlu gıda tüketimini falan konuyla ilgisi var mı?
Mutlaka var. Çünkü bunlarla ilgili özellikle son yıllarda çok fazla çalışma yapılmaya başlandı. Efendime söyleyeyim işte dizüstü bilgisayarlardan tutun da cep telefonlarına kadar. Efendime söyleyeyim bir takım katkı maddeli yiyeceklerden tutun da işte dondurulmuş gıdaya kadar belki bütün vücudu tehdit eden durumların genital bölgedeki yansımaları diyebiliriz. Aslında yani bir kaba ifadeyle bir vücudun bir herhangi bir organının bir besleyici damarı, bir efendime söyleyeyim uyarıcı siniri var ve bu aldığımız ya da zararlı olduğunu düşündüğümüz maddelerin bunlar üzerinden yaptığı tahribat organdaki üretmesi gereken maddeyi ya da hücreyi üretmesini engelleyen bir mekanizma oluşturuyor. Bu da bir her alanda bir karşımıza çıkabiliyor.
Peki cep telefonları gerçekten abartıldığı kadar önemli mi bu konuda?
Bunu pozitif olarak söyleyebilirim ama tam doğruluğunu tescilleyemem. Ama bununla ilgili birkaç çalışma okudum ben de. Cep telefonu hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar bunlar genellikle. Cep telefonunu hayvanların yaşadığı ortama bırakarak sürekli açık kalmasını sağlayarak yapılmış çalışmalar sonucunda
etkilenmiş mi hayvanlar?
Etkilenmişler. Sperm üretimleri azalmış. Fakat bunu insan üzerindeki etkisini tam olarak ispatlamadan bu konuda kesin bir şey söylemem zor.
Zor. Peki mekanizma ne olabilir? Yani ısı artışı falan mı gene?
İşte bu çok kolay bir yolla söylediğimiz bu ısı artışı aslında çok kompleks bir sistem. Isı sadece ısıdan ibaret olan bir şey değil. Bu ısı artışından kasıt veya oradaki tıbbi tabirle serbest oksijen radikalleri artışı aslında bunun diğer adı. Yani oradaki bir takım atık maddelerin vücudun üretim atık maddelerin artarak üretim hızını azaltması ve üretilen maddeye deformasyon yaratmasıyla oluşan bir durum bu.
Peki başka sebeplerde neler var Eyüp Hocam?
Sigaranın konuyla mutlak alakası var. Sigara gerek içerisindeki kimyasal maddesi gerekse tüm vücuda yaptığı damarsal ve sinirsel rahatsızlıkları sebebiyle etkili. Özellikle erkek sperminin hareketini bozduğuyla ilgili çok iddialar var. Bunlar hepsi tamamı neredeyse ispatlanmış durumlar.
Sigara kullanımıyla kısırlık arasında net bir ilişki var.
Net bir ilişki var. Biz esasında belki ileride tedavi kısmında konuşacağımız şeyi
yaşam
burada yeri gelmişken söyleyeyim. Mutlak sigarayı bırakmasını istiyoruz kısır çiftlerin. Çünkü bizim doktor olarak yapabileceğimiz takviyenin çok daha üzerinde bir takviye sağlamış olacak kendisine şahıs.
Sigarayı bırakmakla. Peki çocukluk çağında geçirilen hastalıklar. Biz biliriz kaba kulakta bir orşit meselesi vardır. Testis iltihabı olur. Sık görülüyor mu veya görülüyor mu bunlar?
Evet işte bunlar da o çocukluk çağı grubunda kabaca üzerinden geçtiğim durumlar. Kaba kulak gerçekten belki basit bir ağrı kesiciyle geçen bir durum olmakla birlikte bazen erkek yumurtasına yerleşerek o yumurtanın ileride yapabileceği sperm üretimini bozuyor ve etkiliyor. Açıkçası bunu anlamak, belirlemek veya engellemek çok zor. Hangi kaba kulağın yumurtaya sıçrayacağını bilmek zor. Çünkü biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz o konuyu. Ben sadece ağrı kesici önerdiğinizi biliyorum.
Öyle.
Yani bundan sonrası tamamen tabii kader
varsa olacak.
Bekliyoruz, evet.
Peki onun dışında sistemik hastalıklar çocukta ve büyükte, mesela şeker hastalığı etkiler mi?
Şeker hastalığı bizim tabii ileri yaşlarda en çok gördüğümüz şeker hastalığı ileri yaş şeker hastalığı. Genç yaşlarda görülen şeker hastalığı,
evet. Tip 1 olan çocukluk
tipi. Tip 2 hadisesi ve yani bizim en sık gördüğümüz şeker hastalığı tip 2 olanı ve bu genellikle ileriki yaşlarda olur ve bize daha böyle çocuk başvurusuyla gelmezler. Gençlik çağında görülen şeker hastalığına gelince tip 1 için söylüyorum. Bunların da vücutta yarattığı, şeker hastalığının vücutta yarattığı hasarı görmek için uzunca bir süre şeker hastalığının dengesiz, seviyesiz gitmesi ve bunu uzun süre vücudunda taşıyor olması lazım. Buna bağlı sperm kalitesinde azalmalarla ilgili çalışmalar var. Bununla ilgili çok mutlak bir etkisi görülmemekle beraber, çünkü zaman isteyen bir şey, uzun süre şeker hastalığıyla kalması lazım insanın. Net bir bağlantısı olmamakla birlikte bir alakalı durumları var. Birbirini provoke edici durumları var.
Ama yine de şeker hastası da olsa kız ya da erkek çocuğumuz önemli değil. Eğer şeker regüle gidiyorsa, normal sınırlarda tutulabiliyorsa problem olacaksa da toplum standartlarında bir problem olacak, evet. Demek bu. Peki hocam, başka var mı sebep? Tetkiklere başlayalım isterseniz.
Çocukluk çağı dönemini az önce sormuştunuz. Onunla ilgili anlatmadığımız bir şey var mı diye bir küçük notlarıma baktım. Yumurtalık dönmesi veya kazayı unutmuşuz söylemeyi. Bir de küçüklük çağında geçirilen fıtık ameliyatları önemli.
Onları tek tek konuşsak şimdi Eyüp hocam, bir yumurtalığın dönmesi, torsiyon hadisesi durduk yerde olan bir şey midir, nedir, bir kısaca değinsek ona.
Çocuklarda yumurtalık dönmesi gerçekten şimdi bu kısırlık konusunu konuşurken ilerisini görmüşüz gibi oldu ve ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bazen küçük bir kaza veya darba bağlı olabilir veya yani bisiklet sürerken bile olabilir veya yatakta çocuk dönerken bile olabilir. Torsiyon dediğimiz hadise, yumurtanın adeta ucunda bir ip varmış gibi düşünürsek topaçın, kendi etrafına dönmesiyle ona giden kanın kesilmesi demektir torsiyon. Bu çocuklarda sık görülür, ani başlayan bir yumurtalık ağrısıdır. Bazen anne babalar ihmal edip zamanla geçer diyebilir. Esasında erken zamanda başvurulup düzeltilirse ileride böyle bir kısırlık gibi bir sorun yaşamasını engelleyebilir aileler.
Peki darbeler çok önemli midir? Top oynarken top geldi veya bir tekme aldı.
Mutlaka önemlidir. Esasında darbelerin hasar miktarını veya o anda cerrahi olarak bir şeylerin düzeltilip düzeltilemeyeceğini acilen bir üroloji doktoruna başvurularak tespit edilmesi gerekir. Yapılabilecek belki küçük bir cerrahi işlem, yarım saatlik veya ufak bir onarım 10 dakikalık ilerideki bir takım sorunları engelleyebilir. Genital bölgeye travmayı biz gerçekten önemseriz bu sebeplerden dolayı, ileride yaşama ihtimali olan sıkıntılardan dolayı.
Peki bunlarda acil cerrahi vesaire söz konusu mudur? Bir torsiyonda olsun, bir travmada olsun.
Evet. Bunlar tek tedavisi acil cerrahidir. Bu acil cerrahide hasarlanan bölge onarılır. Kolay bir cerrahidir ama süresi çok önemlidir. Yapılması gereken süre içerisinde yapılmazsa yapılacak cerrahinin bir önemi olmamaktadır. Bu tür kazaları veya hasarları mutlak gizlememek lazım. Acile rahatlıkla başvurup üroloji doktoruna ulaşmak lazım.
Sonuçta %100 garantisi var mı peki? Ameliyat ettik, hasta sağlam çıktı ameliyattan.
Eğer süre zamanlaması uygunsa mutlak fayda görür. Ama sonuçta hasarın geri dönüşümün boyutuna bağlıdır. Biz onu kestirmemiz, hasta başında konuşmak gerekir. Hastaya özel durumdur.
Beklemek gerekecek, evet. Yani neticede. Peki Eyüp hocam, şimdi ilk kısmı sonlandırıyoruz. Ben kısaca toparlayayım konuyu. Kısırlık evlenmiş bir çiftin bir yıl boyunca aynı evi paylaşmasına rağmen çocuk sahibi olamaması hadisesidir. Yaklaşık toplumda %1,5 oranında gözükür. Yarısında hem erkekte hem bayanda problem vardır. 1/4'ünde erkekte, 1/4'ünde bayanda vardır. İki taraftan birini ayırt etmek mümkün değildir. Kim önce doktora giderse karşıtı olarak da işte bayan gitmişse erkek de üroloğa gidecektir mutlaka. Araştırılması gereken şeyler özellikle en altta yatan sebepler, belki en basitinden yumurtalığı besleyen toplar damarların problemleri, çocukluk çağından gelen doğuştan olan problemler, anne karnından belki gelecek hasarlar, daha sonra alınmış travmalar, geçirilmiş enfeksiyonla bağlı sekellerden olabilir. Ama hepsi için genelleme yapmak mümkün değildir. Hiçbir hastalık %100 yapar ya da yapmaz demek mümkün değildir dedik.
Evet.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programımızın bu haftaki konu Eyüp Veli Küçükbey ile kısırlık ve sebepler üzerine konuştuk. İlk kısmımızı sonlandırıyoruz. İkinci kısımda yapılacak tetkikler ve tedavi metotlarından bahsetmeye çalışacağız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. Operatör Doktor Eyüp Veli Küçük Bey ile yapmış olduğumuz üroloji programımıza devam ediyoruz. Program konumuz infertilite, kısırlık idi. İlk bölümde kısaca tanımından ve sebeplerinden bahsetmiştik. Eyüp Hocam, peki bir hastamız geldi. Çocuk sahibi olamıyorum, 1,5 yıl oldu evlendiğim dedi. Tabii sigara içmek gibi ağır bir kusur varsa oradan başladık meselelere, ama onun dışında ne yapacağız? Önce tetkiklerden bahsedelim isterseniz.
Tamam. Biz ilk bölümde konuştuk biraz. Hastanın bize başvurduğunda genel bir fizik muayenesini mutlaka yapıyoruz. Çünkü bizim oradaki amacımız ilk planda tedavi edilebilir veya sebebe yönelik bir etken bulmak. Fizik muayenesinde, tüm vücut fizik muayenesini yaptığımızda hormonal gelişimine, fizik gelişimine, genital gelişimine tamamına bakıyoruz ve hikayesini de dinliyoruz. Hastanın kısırlık süresini inceliyoruz ki hakeza önemli. Uzun bir kısırlık süresinden bahsediyorsa durumun ciddiyetinin arttığını gösterir. Yeni bir evliyse hastayı bazen evine gönderdiğimiz bile oluyor, uzun bir tetkik şeyine, sürecine girmeden. Biraz sabretmesini, hatta dua etmesini.
Psikolojik boyut da tabii önemli değil mi hocam?
Bir takım kişisel tecrübelerimizin, deneyimlerimizi aktararak işte sabredeceksin, şu tavsiyelere uyacaksın diyerek de gönderdiğimiz oluyor. Fakat bu tetkike açık durumlar gözüktüğünde, yani hastanın en başta söylediğimiz gibi 1 yıldır çocuğun olmaması durumunda, öncelikle bir takım tetkikler yapıyoruz. Bu tetkikler aslında yine en başta fizik muayeneyi yapmamız sebebinde olan durumlar gibi, sebebi araştırmaya yönelik tetkikler. Bir kere sperm tahlili istiyoruz. Bu tahlilde sayısını, şeklini, döllenme kapasitesini anlamaya çalışıyoruz. Kan tahlilleri istiyoruz. Siz de bahsetmiştiniz şeker hastalığından. Bir şeker hastalığı durumu var mı veya bir
karaciğer... Tiroid hormonları belki.
Evet, tiroid hormonu bozukluğu var mı? Karaciğer hormonu bozukluğu var mı? Bir böbrekte bozukluk var mı? Birçok hastalık vücudun tamamını etkilediği gibi işte genital bölgeyi de etkiliyor. Sonra hormonlarını istiyoruz. Erkeklik hormonlarında bir kusur var mı? Veya bir takım yükselmemesi gereken hormonları yükselmiş mi? Onu istiyoruz. Sonra devamında bizim bu elimize gelen tetkiklerin sonucunda onlara yönelik daha ince ayrıntılı testler istiyoruz. Onlara da şöyle kabaca girecek olursam. Mesela bir sperm tahlili istediğimizde, eğer kişinin hiç yumurtası yoksa, spermi yoksa, buna yönelik bu sefer daha ileri araştırmalara gidiyoruz. Ne gibi araştırmalara gidiyoruz? Hastanın aslında bizim gözle anlayamadığımız veya tetkiklerle bulamadığımız gizli bir kromozomal hastalığı var mı? Yumurta üretimini engelleyen genetik bir hastalığı var mı? Onları araştırıyoruz. Bir takım işte bu karyotip analiz dediğimiz, delesyon testleri dediğimiz bir takım kromozom genetik testlerle bakıyoruz.
Ama kan testleri ne bunlar?
Genelde kan testleri veya idrar testleri üzerinden gidiliyor. Bazen ultrason istiyoruz. Eğer organlarda bir tıkanıklık, obstrüksiyon, sayının artmasını veya sayının oluşmasını engelleyen bir hastalık var mı? Veya yumurtalıklarından üretilen spermi aktarımını engelleyen bir durum var mı diye ultrason isteyebiliyoruz.
Peki bunları yaptık. Kaç hastamızda derde derman oluyor bu testler?
Şimdi bu tetkikleri yaptığımızda eğer hastanın sperm sayısında anormallik varsa, bunların üzerinden üroloji doktorunun yapabileceği bir şey var mı diye bakıyoruz. Bu hastaların üzerinde genellikle %60-70 oranında bir takım ufak ya da büyük manipülasyonlarla başarıya ulaşılabilen durumlara varılıyor. Ama bir takım grup var ki o gruplarda biz gerçekten hem sebep bulamadığımız ve tedavi veremediğimiz grup var. Bir de ne tedavi verirsek verelim cevap alamadığımız gibi maalesef talihsiz bir grup var. Bu grupları hariç tutarsak %70 oranında başarı sağlanıyor.
Peki temel tetkikleri geçtik, adını koyduk. Evet. Koyabildiklerimize ve koyamadıklarımıza tedavi önerilerimiz nelerdir?
İşte bu...
Mesela varikosel tanısı koyduk, mesele basit. Ameliyatını evet. Olduk, düzelme bekledik. Sonra... Evet.
Birinci bölümde konuşmuştuk en sık sebebin varikosel olduğunu. Varikosel ameliyatı olduktan sonra tedavinin başarısını ilerleyen dönemde görüyoruz. Şimdi erkek genital bölgesinin şöyle kendine has bir durumu var. Tedavi olarak ne yaparsanız yapın en erken cevabı görme şansınız 3 ay gibi bir durum var. Bunun sebebi de işte bir erkek yumurtasının üretimindeki gereken yaklaşık 68 günlük süreye denk geliyor. Bu süre içerisinde bugün geçirilmiş bir hastalığınızın sizin...
Bugün tedavi edilmiş hastalığınızın.
Bugün tedavi edilmiş bir hastalığınızın tedavi cevabını görmeniz 3 aya 3 ay sonrasına denk geliyor. Biz o yüzden de tedavi ettikten sonra veya varikosel ameliyat yapmışsak o ameliyattan sonra 3. ayını bekleyerek tekrar tahlil yaparak fayda durumunu görüyoruz. Bu varikosel için böyleydi. Bunun dışında diğer hormonal durumlar için de geçerli bu. Eğer bir hormonal anomali varsa bizim ona bir müdahale etmemiz ve onun sonucunu görmemiz lazım. Klasik 3 ay sonunda sonucumuzu görüyoruz, buluyoruz.
Peki hiçbir yöntemden fayda görmedik. Tanı koyamadık ya da tedaviden sonuç alınamadı.
Bu biraz daha olay girişimsel ya da invaziv dediğimiz daha müdahil durumlara varıyor işin ucu. Yani eğer bütün tetkiklerinde bir anormallik yok ama herhangi bir spermi çıkmayan bir erkek gördüğümüzde artık yumurtasından biyopsi dediğimiz, parça alma dediğimiz hadiseyi gerçekleştiriyoruz. Eğer bunda bir sperm ya da yumurta rastlanırsa belki biraz sonra değineceğiz. Yardımcı üreme metotları dediğimiz metotlarla erkek yumurtasıyla buluşturmayı sağlanılıyor. Klinikler tarafından gerek üroloji kısmı gerekse kadın doğumun ortak çalışması tarafından yapılıyor bu işlem. Bundan sonra çocuk sahibi olması bekleniyor.
Peki bunun dışında bu yardımcı üreme tekniklerinden bahsetsek yok hocam?
Yardımcı üreme tekniklerinden bahsedelim. Biz yardımcı üreme tekniklerinin üroloji tarafındayız. Yani erkek tarafındayız. Bize düşen kısımları var. Kadın doğum doktoruna düşen kısımları var. Şöyle kabaca 4 tane yardımcı üreme metodu var. Birincisi kadının yumurtasını döllenmeye provoke etme veya kadın yumurtasını spermi alacak şekilde rahimine dökülmesini sağlama. Bu kadın doğum doktorları tarafından yapılıyor. İşte yumurta takibi diye bilinir halk arasında. Ultrasonla takip ederler ve belli bir
ideali buldu mu?
İdeali bulması sağlanır. Aslında buradan mesela benim şimdi şey aklıma geldi, onu anlatabiliriz. Bu da önemli bence. Erkekle kadın hangi günler arasında ilişki yaptığında veya her gün hamile kalabilir mi konusu çok sık sorulur bana. Onu söyleyebilirim burada. Erkeğin, kadının 28 günlük dönemleri vardır. Bu dönemlerin 5 ya da 10 günü adet kanamasıyla geçer veya 3 günü kadından kadına değişir. Kadının döllenme günleri yumurtlama dönemleridir. Bu yumurtlama döneminin hesabı da şöyle yapılır. Adetinin başlama anından 2 hafta geriye gidildiğindeki gün kadının yumurtlama günüdür. Yani eğer kadının adeti 5 gün sürüyorsa kadın adetinin bitmesinden bir hafta sonra kadının yumurtlama günleri başlar. İşte hamileliğin en sık olduğu dönemler o günlere denk gelen ilişki günleridir. Biz hastalarımıza bu tür takvimleri öğreterek ihtimalini arttırmayı da anlatırız. İşte bu ovülasyon indüksiyonu ya da yumurta takibi kadın doğumcular tarafından yapılan bu günlerde cinsel ilişkiye girmesi ve yumurtanın da rahime atılması sağlanarak sağlanır. Bu kadın doğumu konusu, çok fazla uzatmak istemiyorum. İkinci yardımcı üreme tekniği olarak yine aşılama dediğimiz metot, yani erkek sperminin alınarak üroloji veya androloji laboratuvarı tarafından arındırılarak bir enjektörle kadın doğum kliniğine verilmesi ve kadın doğum kliniğinin de bunu aşılama metoduyla bir tüp yardımıyla kadının rahimine yerleştirmesi. Bu işte ürolojik bazı hastalıklarda spermin rahime ulaşamadığı durumlara yardımcı olma amaçlı veya spermin hareket kabiliyeti bozuk olduğu durumlarda süreci hızlandırma amaçlı
yapılan metodlardır. Basit bir mantık aslında.
Evet.
Başka ne var Eyüp hocam?
En sık halk arasında yani popüler hatta tüp bebek mevzusuna girmek istiyorum şimdi de kısaca. Biz gerçekten sperm sayısını belli miktara kadar artırıp daha fazla artıramadığımız veya sperm sayısını belli bir miktara getirdiğimiz halde döllenmeyi sağlayamadığımız durumlarda tüp bebek kliniklerine yönlendiriyoruz hastaları. Bu tüp bebek kliniklerinde yine erkekten alınan sperm, ki alma metotlarını da kısaca şurada anlatayım. Üroloji doktoru olarak bizden erkekten normal yollardan elde edilemeyen spermin elde edilme metotlarını isterler bizden ve bunu dondurarak kadının hazırlanıp tüp bebeğe hazırlanması sonrasında kullanmak üzere dondururlar tüp bebek klinikleri. Bu ülkemizde sıkça yapılan bir konudur. Biz erkeğin normal yollardan sperm veremediği durumlarda ya enjeksiyon çekme metodu, yani biyopsi metoduyla veya açık cerrahi ameliyatla yumurtadan sperm araması yapar ve bu spermleri alıp dondururuz. Bu dondurma işleminin ardından kadın yumurtasından alınan yumurtayla laboratuvar ortamında birleştirip ana rahmine yerleştirilir. İşte buna tüp bebek denir. Başarı oranı çok yüksektir. bir parça maliyetli olmakla birlikte döllenemeyen erkek ve kadın yumurtasının
bu fizik engelleri kaldırır
ortadan. Engelleri kaldırır ve kolaylaştırır.
Başka metot var mı hocam?
Yardımcı üreme metotları bunlardı. Bunların dışında bütün durumlarda bütün tedaviler erkeğin işte hormonal tedaviler olabilir veya enjeksiyonel tedaviler veya arama bulma şeklinde dediğimiz biyopsi yapma şeklinde dediğimiz tedaviler olabilir. Bunların tamamı erkeğin sperm sayısını bulmaya artırmaya yönelik tedavilerdir. Başka bunun dışında tabii ki yaşam tarzına yönelik
tedavilerimiz de vardır. Evet, yaşam tarzından bahsetsek aslında biraz kendi elimizle bozuyoruz herhalde fizyolojiyi biz kendimiz.
Yani yaşam tarzına yönelik tavsiyelerde en başta sigaradan konuştuk. Gerçekten sigaranın bütün erkek genital bölgesine olan bozukluğunun yanında üretilen erkek hücresi spermin de gerek yapısını bozması, gerekse dölleme kabiliyetini bozması itibariyle çok sık görülen bir sebeptir. Bunun dışında aşırı alkol alımı veya uzun süreli alkol, kronik alkol alımı dediğimiz durum da erkeğin sperm üretimini ve dölleme kabiliyetini bozan durumlardandır. Belki çok her hastalıkta bu konular geçiyor diyeceksiniz ama kilonun da erkek sperm üretimi üzerine oldukça zararlı etkileri gösterilmiş.
Bu yağ dokusunun östrojen salgılaması veya depolaması tarzında bir şey mi yine?
Hem hormonal boyutta bu söylediğiniz mekanizmalarla hem de şu ana kadar anlaşılamayan bir takım mekanizmalarla kilo kitle yani yağ kitlesinin artışının sperm üretimine üzerine olan etkisiyle alakalı.
Peki başka alabileceğimiz tedbir var mı? Cep telefonlarını bırakalım dedik. Kanıtlanmamakla birlikte.
Yani işte elektronik eşyaların yaydığı manyetik alandan bu sadece cep telefonlarına ait değil, birçok cihaza ait bir durum. Belki çağın hastalıkları bunlar. Çok da maksimum tedbirlerle gitmekte fayda var.
Peki.
Çevresel zararlı etkilerden ne kadar kaçınabilirsek, efendime söyleyeyim ne kadar doğaya çıkıp vücudumuzun ihtiyacı olan sportif etkileri oluşturabilirsek o kadar faydalı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir de stres var. Onu da söylemek istiyorum. Stresli ortamlarda veya kişisel strese bağlı üretimin azalması da görülmüş. Bu saydığım sebepleri...
Yani stres bunu da yapıyor muymuş?
Bunu bile yapıyormuş hocam.
Enteresan. Peki Eyüp hocam, konu uzun. Daha çok kişiselleştirmek gerekiyor. Daha açık konuşmak gerekiyor. Hasta özelinden konuşmak gerekiyor. Çok fazla ayrıntıya giremiyoruz bu nedenden dolayı. Şimdi kısaca daha önceden de görüşmeyi tasarladığımız ama görüşemediğimiz bir robot mevzumuz vardı. Üroloji kliniklerinde yapılan Da Vinci'ydi sanıyorum metodun adı da. Nedir bu robot mevzu? Kısaca bundan bahsetsek.
Efendim robot her zamanki olduğu gibi yine Amerikalıların aslında uzak bir savaş alanındaki askerlerini Amerika'dan tedavi edebilmek, ameliyat edebilmek için geliştirilmiş bir cihazdır. NASA kaynaklı bir cihaz. Ülkemizde İstanbul'da 2 tane devlet hastanesinde, 5 tane özel hastanelerde olmak üzere ve Türkiye çapında da 15'e yakın robot aleti vardır. Bu robotun Da Vinci adıdır. Firmanın robota verdiği addır. Robotu çok kabaca şöyle tarif edeyim size. Çünkü çok komik sorular da gelebiliyor. Yine ameliyatı doktorlar yapıyor efendim. Önce onu söyleyeyim.
İşin başında doktorlar
evet.
Yani.
Efendim evet. Bir kumanda masası var. Çocukların PlayStation oynadığı joystick misali 2 tane joystick aracılığıyla kumanda edilen. Bir de hastanın yattığı bir ameliyat masası var. Bu ameliyat masasında yine başında yardımcı doktor arkadaşlar bulunuyor. Ve bu karına laparoskopi dediğimiz... O laparoskopi artık çok sık ve halkımızın tamamı biliyor. Laparoskopik portlar var, giriş yerleri.
Tamam.
Bu giriş yerlerinin sadece kontrolünü hemen hastanın başındaki doktor değil de cihazın bağlı olduğu enstrüman tarafından kokpitte oturan doktor kontrol ediyor. Bunun diğerinden farkı şu oluyor. O yerleştirilen kolların kumandası 3 boyut düşündüğümüzde daha fazla kabiliyetli oluyor. Laparoskopinin 2 uzun aksı düşünüldüğünde diğer taraftan hastanın karnında doktoru tuttuğunda sadece ucuyla yapabileceği hareketler kısıtlı ama robotik cerrahinin farkında da adeta elimizin parmaklarını taklit eder gibi cihazın içerideki hareketleri yaptırabiliyorsunuz.
Yani hastamıza ne ameliyat yapıyorsunuz mesela siz ürolojide?
Biz efendim robot şimdi gerek maliyetinin yüksek olması gerekse hastanın çok olması sebebiyle daha zorlu vakalara robotu kullanmaya çalışıyoruz. Yoksa robotla her ameliyat yapılabilir aslında. Biz daha çok zorluk
kanser
daha zorluk
ameliyatları
içeren
mesela.
Kanser ameliyatlarını yapıyoruz. Prostat kanseri, böbrek kanseri gibi. daha keskin, düzgün, sınırlı, ince cerrahi gerektiren ayrıntılı ameliyatları yapıyoruz.
Hastamızın karnına iki tane geçiş kanalı açtık. Buradan içeri bir boru mu, hortum mu ne sokuyoruz Eyüp Hocam?
Şimdi 4 tane delik açıyoruz. Birer santimlik. Bu deliklerden enstrümanları var robotun. İçeride çalışan enstrümanları. 1 santim çaplı bir kalem gibi düşünün ama kalemin 20 santimlik uzunluğunda düşünün. Bunları hastanın karnına yerleştiriyoruz. Bu kalemlerin uçlarındaki enstrümanların kontrolünü kontrol panelinde oturan doktor arkadaş
yani yapıyor. Aleti sağa sola oynatıyor. 4 tane eli varmış gibi çalışıyor
orada. Evet, aynen öyle.
Peki kesme fonksiyonunu da yapıyor görüntüleme
hem
dışında.
Hem kesme fonksiyonunu, hem görüntüleme fonksiyonunu, hem bağlama, ip, dikme fonksiyonunu tamamını yapabiliyor.
Peki maliyet niye bu kadar yüksek? Her işi bundan yapsak gayet güzel gözüküyor.
Maliyetin yüksek olmasının en büyük sebebi üretici firmanın Ar-Ge çalışmasının karşılığı. Üretici firma şu anda dünyada tek bu cihazı üreten ve bu tek olmanın verdiği şeyle sattığı aletler her bir aleti 10 ameliyattan fazla kullanamama şartı işte bir takım mekanizmalar yapmışlar üzerine kilit mekanizması 10. ameliyattan sonra 11. ameliyatı yaptırmıyor alet sağlam olsa bile böylelikle yüksek bir maliyet oluşturuyor. Ha,
kullanılan sanal sarf malzemesi aslında bunlar diyorsunuz.
Evet aynen öyle.
Peki diğer yöntemlerin üstünlüklerini anladık. Gayet basit güzel bir metot. Etki başarısı ihtimal de yüksek muhtemelen. Bir handikapı var mı? Zararı var mı? Dezavantajı var mı?
Bir zararı maliyeti.
Veya başarısı dışında, açık ameliyat kadar iyi mi?
Onunla ilgili eleştiriler zaman içerisinde yapıldı. Hani insanın klasik eski cerrahların elimle hissetmedikçe o dokuyu ben rahat edemem duygusu artık aşıldı. Üstünlüğü bir anlamda görüldü ve ince işlerde çok daha başarılı, ayrıntılı işlerde çok daha başarılı olduğu gördükten sonra maliyeti dışında bir sakıncası kalmadı efendim.
O yani küçük büyük bütün ameliyatlarda kullanılabilir diyorsunuz.
Tabii.
Yaygınlaşacak mı peki gidişat nasıl?
Yaygınlaşması bu cihazın benzerlerinin üretimiyle alakalı.
Çinliler yapmamış mı bunu Eyüp Hocam?
Mutlaka yapmışlardır da Ar-Ge süresini bekliyorlardır diye düşünüyorum.
Ha daha çıkmadı piyasaya yani.
Evet.
Peki. Eyüp Hocam teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İlk bölümde infertiliteden bahsetmiştik, kısırlıktan bahsetmiştik, sebeplerinden bahsetmiştik. Daha sonra bunun tanı metotlarından ve tedavilerinden bahsettik. Cerrahi tedavi ihtimallerinden bahsettik. Dahiliyeci tarafından yönetilecek sistemik hastalıkların tedavisi, hormon dengesinin sağlanmasından bahsetmiştik. Ama belki de en önemli vurgu yapılması gereken kısım yaşam şekilleri dedik. Mutlaka sigaradan, alkolden kesin olarak uzak durulacak. Genel sağlığa dikkat edilecek, stresten sakınılacak. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, elektromanyetik dalga yayan cihazlardan mümkün olduğu kadar uzak durulursa faydalıdır. Yok eğer bunların suçu yok da biz suçluyorsak bir zararımız olmaz zaten uzak durmakla. Bundan sonrası da artık kişiye özel cerrahi tedavi ve yardımcı üreme teknikleri dedik.
Evet.
Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
Yok çok güzel özetlediniz. Biz belki son söz olarak bu tür sıkıntılar olan insanlara yine bir yönlendirme yapalım. Hı hı. Biz Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde özellikle bu kısırlık ve cinsel sağlıkla ilgili problemlere çarşamba günleri bakıyoruz. Çarşamba günleri bu konuda ihtisas yapmış bir polikliniğimiz var. Sadece hı hı. Bu tür hastalarla ilgilenen androloji polikliniği dediğimiz.
Direkt başvurabiliyor mu hastalarımız?
Direkt başvurabilirler.
Sevk falan gerekiyor mu?
Direkt başvurabilirler. Randevu almaları gerekiyor. Fakat yoğun olmadığı takdirde gelen herkese alıyoruz.
Peki bu konuyla da ilgili özel çalışmamız var diyorsunuz.
Evet.
Peki Eyüp Hocam teşekkür ederiz. Sizi tekrar misafir etmek isteriz inşallah.
Teşekkür ederim sağ olun.